Merhabalar. Hayat Bazen Podcast serimizin 3. sezon 12. bölümüne hoş geldiniz. Ben Hale.
Ben Pelin. Biz bu sezon Tiffany Watt Smith'in duygular sözlüğünün izinden giderek duyguları konuşuyoruz. Ve sıra geldi L harfine. L harfindeki seçtiğimiz duygunun adı Litost.
Benim daha önce adını hiç duymadığım bir duygu Litost.
Litost başka dillere çevrilmesi olanaksız Çekçe bir sözcük. Ve hani bilirsiniz ya bazı kelimelerin İngilizce çevirisi yapılamaz. Yani ya da Türkçesi yoktur mesela hani. Türkçe'yi İngilizce ya da İngilizce'yi Türkçe'ye çevirmekte zorlanırız. Ben en çok buna şahit olduğum için buradan örnek veriyorum. Mesela Yakamoz'un İngilizcesi ne? Ne biliyor musun?
Hayır.
Yani yok zaten aslında. Hani en yakın biyolüminesans falan hani belki o canlıların parlaması ile ilgili biyolojik bir isim. Latince bir isim ama Yakamoz'un karşılığı olur mu hiç? Olmuyor. Bizde var bir tek. O yüzden bizden alarak birkaç filmde duymuştum Yakamoz kelimesini kullandıklarını. Ya da hani Jungle. Jungle'ın Türkçesi var mı? Hani orman
Orman.
diyebilirsin ama orman forest. Hani forest ormansa jungle ne? Jungle ormansa forest ne? Hani gibi tam karşılığı yok. Çünkü başka bir orman var orada ve onun ayrıca bir adı var. Bizde yok mesela gibi. Duygular sözlüğü de evrensel açıdan bir ele alıyor duyguları. Yani duygular çevrede kaybolmasın istiyor yazar. Litos da böyle bir duygu. Kelimenin karşılığı dilimizde yok. O yüzden litos dedikçe biz bunun Türkçesi ne diye düşünebilirsiniz ama yok. Peki nasıl oluyor dilimizde bu duygu yoksa bu duyguyla ilişkimiz nasıl oluyor? Biraz konuşacağız da bunu. Bildiğimiz bir duygu olduğunu düşünüyorum ben. Bahsettikçe hepimiz bunu biliyoruz, duyduk diyebiliriz. Ama herkesin yaşadığını düşünmüyorum. Herkesin yaşadığı bir duygu olmayabilir bence. Ne dersin Hale?
Öyle tabii. Biraz değişik duygulardan bir tanesi. Duygular Sözlüğü kitabımızda Litost için adam akıllı açılmış bir akordiyon gibi sonsuz bir duygu. Başka birçok duyguların birleşimi olan bir duygu olarak bahsedilmiş. İşte içinde hüzün, acıma, pişmanlık, özlem. Sözcüğün ilk hecesi terk edilmiş bir köpeğin sızlanmasını duyuracak biçimde uzun ve güçlü bir biçimde vurgulanıyormuş bu dilde. Yani li tost.
Ne acaba?
Acaba
Öyle.
öyle mi? Çünkü bir köpeğin sızlanmasını duyuracak biçimde
Sonra
uzun li tost.
bitişi de bıçak gibi keskin.
Herhalde.
Litos. Belki de duymak lazım aslında.
Evet. Çekçe'de yalnızlık, hüzün, öfke, hayal kırıklığı, utanma, çaresizlik, kendini soyutlama, isyan ve daha birçoğunu altı harfe hapseden kelime olarak anılıyormuş. Yani altı
Zaten
harf ama içinde neler
içinde
neler.
neler neler var. İşte birçok duygu olduğu için de zaten tek kelimeye indirememiş. Ama hani biraz anlamaya çalışıyorum. Hani ya mesela dilimizde bu olmadığı için biz bu duyguyu hissetmiyor muyuz acaba? Bizim dilimizde olmayınca ilişkimiz nasıl olacak? Oraları da düşünüyorum. Yani Milan Kundera'nın en çok adını geçirdiği, çünkü Çekçe bir kelime zaten. Bir kelime, bir duygu. O da şöyle demiş zaten, ya yani onsuz insan ruhunu anlamak imkansız olurdu demiş. Ve çevrilmesinin zorluğundan da bahsetmiş. O da o yüzden çevrilmemiş bildiğim kadarıyla kitaplarında da Türkçe'ye. Birinin bizim berbat hissetmemize sebep olmasıyla da bir ilgisi var bunun. Öyle başlayan, sonra bizi bundan dolayı çok öfkelendiren, ayağa fırlatan bir utanç, hınç ve sinirlenme sarmalını tarif ediyor bu duygu. Aslında belki de sinirlenmeyle başlıyor, sonra hınca dönüşüyor, sonra onun arkasından bir utanca dönüşüyor. Gerçekten insanın kendi sefaletini görmesiyle hissettiği ani azap da demiş Kundera bunu tanımlarken. Kundera'nın tanımları da çok bu şeyle ilgili. O yüzden biraz oradan da kafam karışıyor benim. Tam nedir
Evet, biraz
derken,
çetrefilli tanımlar.
evet, birkaç değişik yerden tanımlamış sanki.
Evet, kendi acizliğini görmene sebep olana acı ver. Onu yaralama isteğidir Litos demiş. Wow.
Ya ben kendimde değersizlik hissediyorum. O da bana bununla yüzleştiriyor beni ve ben
Evet.
de o zaman sen görürsün deyip ben de onu yaralıyorum gibi bir yerler var sanki.
Evet. Böyle bir düşünüyorum. Hani bu duyguyla nerelerde karşılaşmışım diye hemen bir tiyatro eseri geliyor aklıma Pelin. Cyrano da Bergerac. Bu çok ünlü bir tiyatro karakteridir. İşte kılıcının gücü kadar etkili, güzel konuşmasıyla ve burnunun büyüklüğüyle tanınan bir silahşördür. Bir de kuzeni vardır Roxanne ve ona aşıktır. Ama burnunun iriliği ve görüntüsü nedeniyle bunu kompleks yapar ve asla dile getiremez. Yani bu bir gizli aşk. Ne derler ona? Uzaktan sevmeye ne derdik biz?
Platonik.
Ha, platonik aşk, evet. Cyrano'nun emrinde de yeni yetme, yakışıklı böyle boylu poslu bir silahşör vardır, Christian. O da Roxanne'a aşıktır. Ne var ki onun Roxanne'ı etkileyecek kadar kelime haznesi, işte cümleler kurma becerisi yoktur. Ve karanlıkta Cyrano onun sesi olur. Ve işte penceresinin altına gider genç adam ve ona şiirler söyler Cyrano. Genç adam da balkondaki işte aşığına bunları söyler. Ortada tabii ki müthiş bir haksızlık durumu oluşmaya başlar bir süre sonra. Çünkü Roxanne sözlere aşık olur. Ve çocukla hasbelkader yalnız kaldığında anlar ki yani bu adamdan bu sözler çıkmıyor. Ve Cyrano en sonunda böyle aşkından ölür falan. Kendini feda eder. Ve tam ölüm döşeğinde de Roxanne anlar ki bu mektupları yazan kişi o. O yüzden böyle bir aklıma hani kendini feda
Ha,
etme,
feda etmiş.
feda edip hani
Burada
canından
ona bir
alacak
kötülük
kadar.
yapan o yok ama. O kendi kötülüğünün kendi kendine yapmış ya. Yani. Burnu yüzünden
Evet.
kendini kötü bulan o. Çünkü
Evet.
kimse de ona Roxanne'de tutup senin de burnun kocaman ben sana bakmam demedi değil mi?
Dememiş, evet. Ama
Dememiş.
genç aşık olan diğer çocuk da şey demiyor. Ne olur beni hani o yarı yolda bırakma işte şey. O da bencillik yapıyor yani
Ha,
hani
bencillik yapıyor.
ve sürekli Cyrano'ya zaten seni beğenmez, sevmez diyor yani alttan alta. Dolayısıyla hani o kendini
Ha,
de
bak orası olabilir. Belki.
evet.
Belki evet. O
Ben
kendini
böyle bir kendini
çünkü bir
feda
öfke
etme.
olmak zorunda yani orada sanki. Benim
Evet
anladığım o
evet.
Ditos'ta birine bir gıcık
Evet,
öf filan
zaten
hani.
bu durumdan da kendine çok öfkeleniyor Cyrano. Yani neden böyle yaptım, neden böyle seçtim, neden hani kendimi feda ettim diye bir öfkesi var kendisine. Hem görüntüsünden dolayı hem de bu içine düştüğü durumdan dolayı. Bilmem böyle bir şey geldi benim aklıma.
Bu
İçi içime
evet.
doğdu.
Ha sanki yani bilim yani işte bir sürü örnek üzerinden belki değerlendirebiliriz. Bugün erken
Evet.
gireceğiz sanattaki yerine gibi geliyor. Çünkü ben böyle çok da etrafımda gördüğüm, duyduğum, bildiğim bir duygu ya da buraya da bir bakarız, düşünürüz, konuşuruz. Çok değil yani. Daha çok böyle
Evet, tam
daha
değil.
kurgusal bir yerde bulabileceğiz gibi geliyor. Çünkü
Evet.
aslında çok acıklı hikayeler yatar bunun altında. Yani şöyle bir bilgi var. İntikamcılıktan ayıran şey onun aslında çarpık bir şekilde insanın kendine zarar vermesiyle ilgili. Yani intikam duygusuna kadar her şey tamam. İntikam almak istiyorum karşıdakine ama karşıdakine bir şey yapmıyorum. Kendime bir şey yapıyorum. Böyle olunca da yani karşı taraf böyle o kadar savunmasız bir yerde kalıyor ki hani ona da bir şey yapmamış. Hani intikamın en kötüsü gibi sanki. Bir de özellikle bunu mesela kendinden zayıf birisi tarafından sana bir yani seni kırmışsa kendinden zayıf birisi o yüzden küçük düşmüşsen keskin bir lafla tokatla yani işte o bildiğimiz intikamla ya da işte öfkenin getirdiği kontrol edemediğinde ortaya çıkan şiddetle çözebiliyorsun. Ama eğer senden güçlü biri ise bu seni kıran o zaman teslim olmak gibi bir yere benziyor Litost. Yani teslimim al öldüm. Hani anladın mı? Al sen
Hayır,
öldün.
hatta
Tamam
kendimi
anladım.
öldürdüm.
Öldüm. İşte ha yani
Heh.
öldüm işte. Yani kendimi
Evet.
öldürdüm. Öldüm. Gördün mü? Sen çok güçlüsün. Şimdi derdine yan. Hani şimdi sen
Evet.
düşün bunun geri kalanını gibi böyle bir yani karşısında savaşacak kimseyi bırakmama gibi. Böyle bir duygu anladığım kadarıyla.
Evet. Yani dolambaçlı bir intikam yolu gibi.
Evet, evet. Yani böyle bir planlı ve kendini veda
Evet.
eden yahu.
Evet, yani Shakespeare'in dediği gibi biraz da intikam soğuk yenen bir yemektir. Böyle hemen duman üstündeyken intikam alınmaz. Ağır ağır hesapla böyle plan yapılarak alınır gibi yani böyle sen beni kırdın. Dur bak ben sana neler edeceğim gibi. Ve şöyle düşündüm sen anlatırken Pelin. Birine bir şey söyledim, bir şey yaptım. Ve o bana hiç zarar vermeden kendisine zarar verdi öfkeyle.
Hı.
Ve bunu öğrendim. Yani bu benim yaşayabileceğim en büyük vicdan azabı olurdu herhalde.
Pişmanlık, değil mi?
Çok
Vicdan
büyük bir
azabı.
pişman.
Evet.
Ben ne yaptım?
Evet.
Keşke
İşte
demeseydim.
böyle bir şey yaşatmaya
Heh,
çalışıyor
yani.
zaten karşı
Ve
taraf.
ömür boyunca ben herhalde kendimi affetmezdim. Yapan kişi olarak, yani kıran kişi, neyse işte zarar veren kişi, küstüren kişi, neyse. Eğer böyle bir şey yapsaydım herhalde kendimi hiç affetmezdim. Zor yani, karşı tarafın durumu
Evet
da
evet o
zor.
tarafın işte o orayı bırak, yani karşı tarafı bırakmak istediği duygu da bu tam da.
Hı.
Çok acı çeksin bana bu
Evet.
yaptığını görüp gibi.
Peki bu şey gibi mi biraz da? Bu Türk filmleri vardır ya, Yeşilçam'da sıkça gördüğümüz işte fakir ama gururlu genç hikayesi gibi mi sence?
Ha.
Şimdi biraz sanki ona da
Öyle.
benziyor.
Fakir ama
Yani.
gururlu bir genç vardı ve o
Gider
tabii
ve intikam
o da
alır. Ha.
alıyor intikamını ama ya şimdi bizim hikayelerde benim hatırladığım kadarıyla hepsi bir zengin oluyorlar zaten. Güzel
Tabii.
oluyorlar ve de yani gözlük
Evet.
varsa çıkıyor, güzel yürüyor, güzel giyiniyor, bir şeyler oluyor falan.
Tabii.
Burada bak şöyle olurdu biliyor musun? Bu Litos'ta olsaydı eğer oradaki duygu şöyle bir şey olurdu. O fakir ama gururlu genç var ya, sizin o fakir dediğiniz o adam artık yok. Çünkü çok üzüldü ve intihar etti biliyor musunuz? Yani
Of.
gerçekten yok o adam falan dedin. Yani gidip o adama haber geliyor. Sizin o
Evet.
fakir diye buradan aşağıladığınız adam var ya, o gitti kendini astı üzüntüden falan dediğin an, hani o zaman Litos'ta oluyor sanırım. Ama o Litos'ta yaşayan kişi işte kendini öldüren kişi olmuş oluyor. Öyle bir intikam.
Evet. Ama böyle de
Yani
film olmuyor.
telafi fırsatı da vermiyor kendine. Hata
Evet.
yapanı böyle hatasıyla dımdızlak.
Evet. Çok ağır
O
bir
ortada
duygumuş.
vallahi çok çok acayip yani.
Evet. Zavallılığın öfkesi gibi.
Bu şey
Ama
de bu arada Milan Kundera'nın kitabındakini de anlatıyordu. Sen onu hatırlıyorsun değil mi şeyi?
hı.
Neydi? Gülüşün ve Unutuşun kitabında.
Evet. Orada bir hatırladığım kadarıyla bir çocuk var ve o çocuğun da çok aksi bir keman öğretmeni var. Ve keman öğretmeni tarafından yanlış notayı çaldı diye çocuk küçük düşürülüyor. Ve bu çocuk Litos'tan gözü dönüyor bu çocuğun ve kurnazca bir plan yapıyor. Öğretmen sinirden patlayıp kendini tutamayıp çocuğu camdan aşağı atana kadar yanlış notaya basıyor. Basıyor,
Ya.
basıyor, basıyor, basıyor, basıyor ve hatasını tekrar ediyor. Düşerken diye yazmış Milan Kundera. Çocuk o berbat öğretmenin cinayetle suçladığını düşünerek,
Of.
suçlandığını düşünerek seviniyor, yani haz duyuyor.
Of. Yani
Evet.
hayatım gözlerimin önünden film şeridi gibi geçmiyor. Hani bu kadına neler olacak göreceksin falan, ya da erkek mi bilmiyorum.
Evet, yani
Neler
Litos'tu.
olacak göreceksin diye. Of.
Evet, buradaki amacı size eziyet eden kişiyi kendi durumunuzu da kötüleştirmek pahasına mahvetmek ve
Ay
onu
çok
önemsiz
fena.
göstermek. Ya yani bu çok çok felaket.
Gerçekten ilk
Evet,
defa
Hunt.
konuştuğumuz bir duyguyu
Hunter diye bir
anlamakta
film vardı.
zorlanıyorum.
Avcı. Orada da bir küçük anaokulu çocuğu vardı ve onun söylediği bir yalan sonucunda öğretmenin başına gelmeyen kalmıyordu. Yani adamı çok iyi bir öğretmenken bayağı çocuk tacizcisi diye linç etmeye kalkıyorlardı ve çocuğun böyle bir kendi içinde bir yalanından yola çıkıp benim aklıma hemen o film geldi. Felaketti yani, adam onu toparlamak için bütün hayatını, çünkü o iftiranın şeyinde kalıyor. Peki anaokulu öğrencisi düşünsen, böyle çok tatlı sevimli bir kız çocuğu. Öyle bir şey diyor. Yani o bana öyle baktı, o beni öyle öptü gibi bir şey. Ve kıyamet kopuyor yani. Sanki biraz ona çağrıştırdı bana. Bir de böyle bir kısasa kısas durumu var. Bana onu mu yaptın? Al sana bu. Yani elini mi kestin? Parmağımı mı kestin? Ben kendi kolumu keserim gibi bir durum.
Görürsün gibi. Evet,
Görürsün gibi.
evet.
Evet. Oh.
Ya evet, evet çok keskin bir duygu gerçekten
Hı.
de ve hakikaten diğer dillerde de sözcüğün anlamını aramanın, yani bizim dilimizde ben bulamıyorum tek kelimelik
Evet, ben de bulamadım.
bir noktasını.
İnsanoğlunun genel olarak kusursuz olmadığı konusunda derin bir deneyim sahibi olduğunda aşırılıklardan uzak durabilir denmiş. Dolayısıyla Litos bir deneyimsizlik, toyluk ve kontrolsüzlük yaşının, çağının simgesi olarak görülmüş. Bu nedenle gençliğe özgü olduğu söyleniyor. Yani yaşadığın duygunu kontrol edemezsen kimler edemez? İşte gençler, toylar
Toylar.
edemez
Evet.
gibi. Hı.
Evet.
aslında bir motor gibi çalışıyormuş. Bir kaygı duygusunun yerini öç alma isteği alıyormuş. Öç almanın amacı da karşındakinin de aynı biçimde kendi zavallılığını ortaya koymasıymış. Wow. Evet.
Böyle... Çok şey geliyor aklıma ya. Yani evet. o da öyle mi acaba? Orada da o mu vardı diye. Böyle bir sürü Hı-hı. filmler, kitaplar akın akın geliyor aklıma. Mesela şey geldi ama değil gibi sanki. Romeo ve Juliet'in sonu o işte bir yanlış anlama aslında gibi geliyor bana ama orada evet, da bir şey var ya. O öldüyse ben de falan gibi. Ben de öleyim evet. de görün. Ailesine evet. karşı da değil mi ama ben öleyim de görün.
Evet, yani finalde aslında bir zamansızlık, zamanlama hatası evet, oluyor.
Evet, evet.
Ama ona rağmen ailelerine bakın siz iki aşığı düşman aileler olarak birleştirmediniz. Biz de hayatımıza son verdik genç yaşta gibi bir litost var bence orada var yani.
Var değil mi? Ya o kavuşamamayanın kendini öldürmesi de biraz hani o kavuşulamama halini.
Evet, aileleri ya bir düşünsene de. O anne baba her iki ailenin de anne ve babası bir ömür boyunca çocuklarının yasını tutacaklar, acısını çekecekler, pişmanlığını yaşayacaklar. Keşke diyecekler yani keşke izin verseydik.
Yapmasaydık.
Yapmasaydık.
Yani bir ömür. Geri dönüşü yok işte ya. Çok evet. En pis yanı orası yani. Kesinlikle. Keşke yapmasaydık dedikten sonra onlar uyanıp her şaka yapmıştık gördünüz mü falan.
Keşke öyle deseler.
Kalksalar da hani böyle her evet. şey tatlı tatlı. Yani benim hikayem de öyle biterdi. Şaka evet. şaka falan siz anlayın diye yapmıştık. Çocuklar da oynar ya bazen böyle.
Evet.
Ya şey geldi aklıma. Sen Mel Gibson'ın İnsan Çilesi'ni izlemiş miydin?
İzlemez miyim Pelin?
Ya,
İzledim
ciddi. Ve bittiğinde tabii ki.
Ve bittiğinde hiç unutmuyorum. Yani filmden daha çok unutmadığım şey benim üzerimdeki etkisi. Böyle ateş gibi yandığımı balkona çıkıp böyle serinde böyle bir şişe suyu böyle lıkır lıkır içip yani bir dinlenme ihtiyacı ve müthiş bir acı çektiğimi ve gerçekten günlerce etkisinden kurtulamadığım. Günlerce. Hatta o zaman böyle DVD var. O DVD'yi birine hediye ettim. Al sen de izle diye. Yani. Bizde bile olmasın falan. Hani o kadar yandı içim yani.
Çok fena.
O yüzden çok etkilendiğim fena. Filmlerden biridir gerçekten.
Ben bir arkadaşımla sinemada izlemiştim.
Hı. Aman iyi ki sinemada izlememişim ben. Zaten
evet,
evet birkaç kişi vefat yani. Etmişti hatırlıyorum kalp krizi geçirenler
tabii
falan.
Tabii bir de yani evet. O dinin mensupları için iyice böyle acı verici bir hikaye tabii. olmuş. Hı-hı. Biz İsa'nın hani biraz çilesi. Daha uzaktan baktık hani.
Evet.
Farklı evet, evet. bir din açısından ama yani yine de şey ya insan yahu bir şekilde yani evet. bu çok etkileniyor insan onu izlerken. Hı-hı. Zaten amaç da oymuş ama Hı-hı. benim de bir hafta falan benim en son oldu bu arada. Daha bir daha da acı çeken insanları görmek istemiyorum hiçbir filmde dedim. Bir daha da izlemedim. O yüzden mesela Damızlık Kızın Öyküsü'nü izlemiyorum o yüzden mesela. Onun gibi bir yerden dolayıydı. En son travmamı onunla yaşadım. Daha da izlemem evet. demiştim.
Yok ya onun yerine hiçbir film dolduramaz. Çok felaket bir acıydı evet. yani. Acımaydı.
Peki bu Litos mu?
İsa'nın çilesi. Kendini feda etmesi. Acı çektirmesi, çarmıha gerilmeyi kabul etmesi.
Durdurmuyor hiçbir şeyi. Hiçbir kaçmıyor. Şey
durdurmaması, evet.
Pasif bir şekilde orada siz yani teslimiyet var ama bir yandan da yani babam benim yanımda dediği bir yerde Hı-hı. var. Tanrı onu yanına alacak. O yüzden orayı tam yani dini bir hikaye olduğu için tam şey yapamıyorum ama.
Evet yani mesela Sokrates aklıma geliyor.
İnsanları yüzleştirmiş ama. Yani,
benim de. Evet. Yani Sokrates hani bu sözünden dönmüyor. Ve öldürülüyor yani. Mesela o da bir fedakarlık ve bir şey
ya bir tür izin vermek. Bir tür protesto gibi.
Evet. Hali. Protesto etmek ve karşı tarafı çok zor durumda bırakmak yani. Hani.
Evet. Evet.
Evet.
Yani yapılan kötülükle kötülük yapanı yüzleştirmek.
Evet kesinlikle. Pelin kitabımızda yani Duygular Sözlüğü'nde yas bölümü var. Yani yine Litost'un altında şey diyor. Yani bu duygu size yetmediyse yas bölümüne de bakın diyor. Ben hemen açtım ve yas bölümüne baktım. Orada ölüm kaybından sonra duyulan öfkeyi anlatan bir bölüm var. Yani bir yas bölümü. Onu paylaşmak isterim. Sanki biraz bu da bizi aydınlatacakmış gibi geliyor bana. Bacakları dizlerinin arkasından kesilmişti. Sırtındaki sıyrık ve çizikler vücudunu neredeyse ikiye ayırmıştı. 26 bin ile 22 bin yıl kadar önceden kalan bu taş heykel hamile bir kadın heykeliydi ve kesinlikle isteyerek heykele zarar verilmişti. Neden bu kadar vahşi bir sonu oldu sizce? Onu bulan arkeologların teorisine göre heykeldeki kadının doğumdan sonra ölünce parçalanmıştı. Yasla gelen bir acının bir parçası olan şiddetli öfke hepimizin farkında olduğu bir şey demiş. Bana yetersizlik soslu edilgen garez gibi gelen ve insanın kendine acıyarak duygusal işkence yapması kendine ve başkasına yani duygusal işkence yapması gibi geldi. Bilemiyorum sen
Oy,
ne dersin?
yemek tarifi gibi anlattın. Yetersizlik
Yani
soslu.
edilgen
Öfke.
garez gibi gelen
Edilgen garez.
insanın kendine
Edilgen
evet
etken değil, edilgen. Ay aman çok fena.
insanın kendine acıyarak ve karşısındakine yaptığı çok büyük duygusal işkence. Ama
Tabii
kendine de
kendine de
yapıyor.
acıyor değil mi? Orada kendine zaten yapıyor ve bir öncesinde kendine acıma hali de var demek ki.
Evet.
Ya bak şimdi sana ne anlatacağım.
Anlat,
Bu
dinliyorum.
sanki bunu herhalde anca bu duygu açıklardı. Çok hazin. Bu beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Çok acı ya, böyle kelimeler düğümleniyor boğazımda. Yani zaten beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın dediğin an kim ya bunu buna yapan dediği nokta çok çok acı
Evet,
verici.
evet.
Şimdi Ümit Yaşar Oğuzcan işte rivayete göre çok sık intihar, 28 kere mi böyle 20'li sayılarda kere intihar etmiş.
İntihara
Ve
teşebbüs.
başaramamış. Evet, intihar teşebbüsünde bulunmuş aynı. Ve başaramamış ve bunun üzerine de 17 yaşındaki oğlu Vedat Oğuzcan Galata Kulesi'ne çıkıp kendini aşağı bırakıyor ve avucundaki kağıtta da cansız bedeni yerde yatarken bakıyorlar avucundaki kağıda ve orada baba intihar öyle edilmez böyle edilir yazıyor.
Of, bu kesinlikle litost. Litost. Neyse, bu duygu bu duygudur yani. Ay Pelin, ben bilmiyordum bunu.
Bak
Kötü
aç bak
oldu.
de şiirini. O kadar kadar acı ki yani zaten bir yani bu arada yani Nurettin Selçuk bestesini yapmış. O bir ayrı ağır ve vurucu. Timur Selçuk söylemiş. O biraz daha ben onun söylediğinden daha da çok etkileniyorum. Timur Selçuk'un
Evet.
söylediği daha da böyle inan acıta acıta tiz sesini arada yükselte yükselte ve her
Evet.
bir dizeyi iki kere üç kere söyleyerek. Çünkü zaten dört dizeden falan oluşuyor sanırım. Ve her birinin iki üç kere söyleyerek böyle ciğerine kazıyor insanın o acıyı.
Şimdi bölümü kaydettikten sonra ben bu bilgiyle bu şarkıyı
Dinle.
bir daha
Bence herkes
dinleyeceğim.
de bir dinlesin
Evet, şimdi
gerçekten. Çok
sözlerini
acı.
açtım önüme. Şöyle diyor: beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Denizler ortasında bak yelkensiz bıraktın. Öylesine yıktın ki bütün inançlarımı, beni bensiz bıraktın, beni sensiz bıraktın.
Evet.
Of.
Evet.
Çok çok acı çok. Ama işte tam olarak bence bu karşılığı bu.
Değil mi?
Aradık
Tam,
taradık ve
tam.
bulduk yani
Örnek
bence.
bu,
Evet,
bu.
evet.
Yakın zamanda konuşmuştuk. Gerçekten beni çok etkilemişti bu şarkıyı dinlerken. Eşimin annesi anlatmıştı hikayeyi. Sonra da bir araştırdım ki hakikaten öyle yazıyor. Bilmem öyle mi gerçekten. Keşke öyle olmasa ama hani bu şarkının arkasından da böyle bir acı çıkar gerçekten. Öyle hissettim. Ya şeye... Ya bu kendine zarar verme davranışı dediğimde de şöyle biraz düşünüyorum. Hani psikolojide de yeri vardır mutlaka bu kendine zarar verme halinin. Ama şeyler de var. Yani bunlar bazı patolojik özellikleri de geçiyor. Yani ne bileyim, şimdi düşünüyorum. Tırnak yeme de aslında kendine zarar verme değil mi?
Biraz şey gibi mi soruyorum sana? Birine göstererek kendine zarar vermek gibi.
Mi? Mesela tırnak yemeyi farkında olmadan yiyor diyorlar ama aslında özünde bir zarar verme hali.
Evet, bir
Kendine
sonra
vurmak filan
alışkanlığa
mesela.
dönüşen bir
Vardır
zarar.
ya bazı çocuklar yani kafasını gidip bir yere vuruyor. Kendine bir şey yapıyor. Dudağını
Evet.
ısırıyor, saçını yoluyor
Evet.
filan
Evet, nefesini
gibi.
tutuyor. Evet.
Gibi.
Evet.
Yani
sonra
bunları
alışkanlığa
biraz
dönüşüyor. Yani tırnak yemeyince göstermek
başlıyor değil
için.
mi? İlk
Evet.
başlangıç noktası biraz sanki acaba Litos'la ilgisi var mı diye bir düşündüm. Yine
Evet,
düşünelim
böyle bir
beraber.
seyredilme durumu da var orada. Yani fark edilme, beni görün, beni duyun, beni fark edin gibi bir durum da var. Ve gerçekten de izleyeni, yani annesini, babasını, işte eşini, dostunu, akrabasını çok üzer yani, bir çocuğun ya da birinin kendini vurması, işte kendini jiletlemesi,
Ha,
kesmesi, saçını yolması.
jilet, şimdi onu
Ha,
diyecektim ya, bu
evet yani.
şey ne o jiletçiler diye bir şey, bir tabir vardı, uzun
Evet,
süredir
artık yok
duymuyorum.
galiba.
Yok ha, ben de
İnşallah yoktur.
hiç duymuyorum. Yani böyle arabesk müzik dinleyip kendini
Evet,
kesmek
kesen.
ve bu aslında birine de aşkını tarif ediyor, çünkü genelde aşk mevzuları
İspatlıyor.
sebebiyle, ha de bu aşk acısından kestim canım yanmaz, senin kestiğin yanında
Tabii.
bu nedir ki gibi. Bu da
Evet.
tamamen, yani bana Litos'u hatırlatıyor. Bu da kendine zarar
Kesinlikle,
verip sen de
evet.
gör bak ne oluyor bana diye. Tamam, öldürmedim ama böyle gibi. Aklıma Van Gogh geldi.
Evet. Ünlü ressam Van Gogh. Hadi
Onun da
biraz anlat. Hadi biraz anlat.
ya onun hikayesi, bak şey, Umberto Arte güzel anlatmıştı. Dur bak, onun üzerinden hemen yanımda durur. Hep yanımda durur. Umberto Arte ile uyur kalkarım diyeceğim. Gerçekten elinden bırakmıyorum. Çünkü ressamlarla ilgili çok güzel bilgiler veriyor kitabı. Ben hani Van Gogh'un filmini izledim, müzesine gittim, gezdim falan, ama hala netleşmeyen bir konu vardı orada benim için. Biraz çünkü hikayesi eksikti. Evet, Paul Gauguin ile beraber zaman geçiren bir ressam Van Gogh. Böyle bayağı yakınlarda. Hatta bir ara ayrı düşüyorlar. Van Gogh, tek dileğim onların yeniden bir araya gelmek falan diyerek zorla getirtiyor yeniden yanına. Sanırım aynı evde yaşıyorlar. Orasını bulamadım. Sonra şey, böyle ot içip beraber sohbet edip resim yaptıkları dönemler var. Ama farklı düşünceleri var resimle ilgili de. Biraz ayrışıyorlar. O anlardan birinde sanırım kavga ediyorlar. Sağlam tartışıyorlar. Ve o şiddetli tartışmanın bir yerinde Van Gogh eline bıçağı alıyor. Gauguin'e doğru çekiyor falan o bıçağı. Ondan sonra evi terk ediyor Gauguin bu hareketin üzerine. Ve Van Gogh da böyle o sinirle, elinde de bıçakla,
Kafası da
hani
güzel.
görürsün sen, öyle değil böyle yapılır deyip kulağını kesiyor, kendi kulağını. Tabii yani o, yani bütün insan, yani kulağın ya çok görünen bir yer, yani kulağına ne oldu? Hani geldi açıkla.
Evet.
Yani o yüzden sanat tarihinde adı çok kötüye çıkıyor. Hani bu işte bunalımdan böyle yapmış, çok psikolojisi bozukmuş, deliymiş de, manyakmış da
Evet,
falan
evet,
gibi bir
evet.
yere
Akıl
doğru gidiyor.
hastanesindeymiş falan.
Burada tek kelimeyle açıklıyoruz sanki kendisinin halini. Litos'muş bu yani falan diye.
Evet. Ama yine de şöyle düşünmek istiyorum. Yani böyle olsun isterdim. Bu sanatçıların yaslarını, öfkelerini, acılarını, depresyonlarını sanatlarıyla ifade etsinler ve bu duyguyu işte sanatlarıyla bertaraf etsinler. Ölümden sonra intikam almak yerine ya da küçük düşürüldükleri için gidip kendilerine zarar vermek yerine sanatçının sanatıyla yaşamasını, sanatına yansıtmasını isterdim herhalde ben. Ressam
Doğru.
Chagall var, ünlü ressam. Ve resimlerinde belli bir tema var. Karısını kaybettikten, karısı Bella'nın ölümünden sonra 2 yıl boyunca tekrar eden bir tema kullanıyor. Bu tema şöyle, bir tarif edeyim ama isteyenler internette arayıp resimlere bakabilirler, tablolara. Sanatçı bulanık arka plandan yüzerek çıkıyor. Hayalet geliniyle el ele, onun cansız bedenini destekliyor kendi bedeniyle. Karısı da ona uzanıyor. Yani tablosunda ikisi de birlikteler, el eleler, uçuyorlar ve işte bedenleri bir arada gibi. Mesela bu da şimdi öfke, bu da işte şey, yas sonrası yaşanan ya da işte ölüm sonrası yaşanan duyguları bir şeye dönüştürmüş, orada
Evet,
buluşmuş,
evet, evet,
orada kavuşmuş, orada bulmuş duygusunu. Böyle olsun isterdim, isterim.
Ya şimdi sen böyle söyleyince tabii ki zaten bu duyguyu nasıl barışacağız dediğimiz noktada sanata doğru yöneltmek akıllıca geliyor bana da, yani kontrol etme noktasında. Zaten Toyluğa vermiş. Hı hı. Ama Van Gogh'un kitabı Toyluk da değil mesela. Orada neden diye düşündüm. Yani bir sanatçı elinde böyle bir güç varken oraya dönüşmesi. Ve Van Gogh çok az karamsar eseri var mesela. Hepsi mutlu, güzel. İnsana zaten güzel şeyleri göstermek istiyorum dediği yer. O yüzden hı hı. negatif duygularla arası çok iyi değil gibi geldi bana. Yorum yapıyorum sadece, bilemeyiz.
Hı, ben de yani... bir belgesel izlemiştim Van Gogh'la ilgili. Hem de çok ünlü bir İngiliz aktör oynuyor. Van Gogh'u canlandırıyor ama şu an ismini kesinlikle hatırlayamıyorum. Orada da yani çok fakirlik çektiğini, yoksulluk çektiğini, işte bir küçük böyle böcekli odada yaşadığını ama hayal gücünün çok pozitif böyle şey olduğunu, işte akıl hastanesinde yattığını, çok borçlandığını, borçları için eser yapıp, işte tablo yapıp sattığını falan, böyle bir çetrefilli bir hayatı olduğunu.
Satamıyor.
Yani,
satsa
evet, satamıyor.
Yine iyi.
Tabii satamıyor.
Satamıyor da. İşte. Bir tane satmış, bir tane.
Evet, yani çok hani gerçekten açlık çekmek, gerçekten yokluk çekmek, yoksunluk çekmek gibi çok çetrefilli duygular yaşadığını ve çok depresif bir ruh haline büründüğünü yaşamanın son yıllarında.
Ama işte eserlerinde onun tam
evet.
tersini görüyoruz. İşte ama o öyle teselli bulmuş da olabilir tabii. Hı-hı, ama bir yandan hı-hı. da ona alan açmamış da olabilir. Tam bilemedim orayı. Ama şey dedin ya sen, sanatla ifade etse... Yani Chagall'ın yaptığı gibi direkt Picasso geliyor benim aklıma. Guernica tam hı hı. da onun örneği yani.
Evet.
Bunu ben yapmadım, siz yaptınız demiş Nazilli'ye.
Evet, evet.
Hani bu resmi sen mi yaptın? Ben yapmadım, siz yaptınız. İşte al sana. Hani bu böyle güzel intikam olur mu? Mis gibi.
Hı hı.
Yani o litos buna dönüşse güzel olur.
Evet.
Sanırım o Toyluk sonrası dönüşeceği yerde bu olur. Toyluk da eğer bununla hayatta kalmayı başarabilirse. Toyluk bir ergenlikteki o hormonal dengenin oturmaya ve beyin yapısını da gelişmeye çalıştığı o dönem, geliştiği o dönem de biraz bana hani bu kontrolsüzlük noktasını hatırlattı.
Evet, yani duyguyu fark etmek, bunu olgunlukla karşılamak, yaşamak, sindirmek,
Peki, soru soracağım.
Dönüştürmek. Evet, hadi sor bakalım.
Sana. En litosta yakın hissettiğin an.
Kendimi en litosta
Evet,
yakın
evet.
hissettiğim an.
Evet.
Öfkeyle
kalkıp böyle kendine zarar verecek ya da işte görürsünüz falan diye.
Ya
Ama
ben
benim
enteresan bir çocuktum. Öyle şeyler yapmıştım. Gidip bebeğimin saçlarını kesmiştim mesela. Kendime değil ama bebeğin saçını kesmiştim.
Ama bebeğin
çünkü
de
o
senin için
bebek benim
önemli.
için çok önemliydi. Evet.
Hani
Böyle
sen
şeyler.
üzülüp mü gösterip
Evet,
böyle?
annem babam işte bana bir konuda izin vermemiş miydi? Kızmadığımı hatırlıyorum, öfkelendiğimi hatırlıyorum. Küstüğümü hatırlıyorum ve gidip odama kapıyı kapatıp o çok güzel sarı ışıl ışıl saçlı bebeğimin saçlarını kestiğimi hatırlıyorum. Yapmadım ama beni çok öfkelendiren birinin böyle kıyafetlerini kesmek, eşyalarına zarar vermek.
İçimden geçti
İçimden
diyorsun.
geçti. Gerçekten kendimi çok zor
Zaten
tuttu.
yani şey,
Evet.
Özge Orbay bir yerde yazmıştı yani. Çok öfkelenince işte birinin suratını
Evet,
duvara
evet.
sürttüğünü hayal
Evet.
etmek uygundur.
Evet. Mesela bir
Uygundur
öğretmenimiz
hayal
vardı. Çok
etmek.
çok aşağılayarak böyle çok tepeden bir yerden konuşurdu. Hepimiz gıcık olurduk ve şöyle planlar yapardık. İşte güzel bir arabası vardı, kırmızı böyle. Ah, şöyle anahtarla boydan boya çizsek mi? İşte hani böyle gece gece
Yazı.
zarar mı versek falan diye. Böyle planlar yapardık.
Ama
Yani
o bir başkasına yapıyorsun bak.
evet,
Kendine
evet.
yapmamışsın.
Kendime
Ben
yaptığımı
şeyi
düşünüyorum.
hatırlıyorum. Küsmek. Ben küsüp kendimden
Öf.
mahrum
Küsme
bırakıyorum.
kraliçesi diyebilirsin
Sen öyle misin
bana.
işte?
Evet,
Ya
o.
o biraz Litos'ta en yakın hissettiğim yer belki orasıdır. Yani görürsün, konuşmayacağım seninle deyip aslında kendimi mahrum bırakıyorum, arkadaşımla konuşmaya
Evet, yani
ihtiyacım
bu
var.
şey tam olarak Toyluk döneminde yaptığım şey. Hayır, ben bir de şu erdemle yapıyordum. Kendimi seni yani benden mahrum kalırsın.
Tabii
Anlatabildim.
tabii
Ya
işte
ben
onu gördüm.
küsüyorum ve sen
Evet.
artık benim gibi bir arkadaştan mahrum
Mahrum
kalırsın
kal. Evet.
falan. Ama sonra yalnız kalan arkasını dönen oluyor falan
Tabii
filan böyle.
şey de var ama odaya kapatıp kendini görürsünüz siz küstüm deyip mesela o öyle bir çocuk halim hatırlıyorum ben. Yine de odada kapalıp kalan sensin. Hani
Evet.
bu da çok da eğlenceli bir şey değil sonuçta yani. Kendine zarar veren örneklerden biri gerçekten.
Evet öyle.
Bizim kafamız hala netleşmedi mi acaba diye bir soruyla
Evet.
bitirmek
Bizi
istiyorum. Sizin
dinleyenler
kafanız
evet.
netleşti mi acaba sevgili dinleyiciler? Yani zor bir duygu. Çok elimizden geldiğince konuştuk, anlatmaya
Evet,
çalıştık
evet.
örnekleri. Umarım dilerim sizin için de böyle biraz netleşmiştir. Bunu anlamak bize ne sağlar? Bunu anlamak bize başkalarını anlamayı sağlar. Belki birilerine yardım etmeyi sağlar. Bilmem.
Evet, evet, evet.
Öyle düşünüyorum.
Hı-hı.
Çünkü her duygu zenginleştiriyor insanı.
Evet. Ya bir de düşünsene gençlerle çalışan insanlar için bu duyguyu
Değil mi? Değil
bilmek.
mi? Evet.
Gençlere
Doğru ya.
böyle bir duygu var, böyle de bir duygu var gözüyle
Aa, bu Litos
bakmaktan.
yaşıyorsun dediğini düşünsene.
Evet.
Ne filan. Litos, ben sana anlatayım.
Dur
Gel
sana anlatayım.
şöyle size. Hatta ben anlatmayayım. Bak bir podcast'i var bunun. Aç.
Dinle çocuğum.
Oradan dinle çocuğum.
Evet. O
Evet,
zaman
bizi
bir sonraki
dinlediğiniz için.
bölümde.
Dur, teşekkür edeyim. Bizi
Hadi
dinlediğiniz için
et.
teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.